gerçekten. Oysa adımız da uyduğumuz için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvimler 25 Şubat 2021 günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sağlıkla, huzurla dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebildiğiniz gibi cep telefonu ya da tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleme imkanına sahipsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri yazarak sayfalarımıza ulaşabilir. Oradan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, madde ve alkol bağımlılığı tehlikeli boyutlarda ve ne yazık ki bireylerin ve ailelerin hayatlarını karartmaya devam ediyor. Bağımlılıktan kurtulmak için kişinin kendi iradesiyle tedavi isteği, bununla birlikte rehabilitasyon desteği önemli bir yer tutuyor. Sesimizi işiten madde bağımlıları ve aileleri bilsinler ki asla yalnız değiller. Madde ve alkol bağımlılığı konusunda hizmet veren Kurtuluş Vakfı, İlaçla değil, eğitimle bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğu bir program uyguluyor. Eğitmen, yazar ve Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezdemir telefon bağlantımızda yayında olacak. Bağımlılıktan kurtulma programında yer alan ayrıntıları ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gerekenleri konuşacağız. Efendim, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip, İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereket ayları olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu mübarek 3 ayların içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz Recep ayında Regaib ve Miraç kandili, Şaban ayı içerisinde ise Berat kandili yer alıyor. Ramazan ayında ise yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi yer alıyor. Bu müstesna gün ve geceleri verimli geçirebilmek için neler yapmalıyız? Duaya neden ihtiyacımız var? Bazı dualar neden kabul olunmaz? Birbirimiz için dua etmemiz neden önemli? Bu soruların cevaplarını alacağız. Huzur Hayat köşemizde bu hafta uzman vaiz Ayşe Akkoç telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor. Müziğin ardından konuğumuzu yayına alacağız.
dağlarda. Olur kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Evet, ilk konuğumuzu yayına bağlayacağız. Eğitmen, yazar ve Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezdemir. Tezdemir şu anda telefon hattımızda. Evet. Ufuk Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayınında aracı olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük problemini konuşacağız bugün.
Evet, evet. Sizin de bugün madde bağımlılığı konusuna değineceğiz. Bu konuda ciddi, güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve bir vakfınız var, Kurtuluş Vakfı. Dilerseniz vakfınızdan başlayalım. Kurtuluş Vakfı nasıl kuruldu? Hangi faaliyetleri icra ediyorsunuz?
Kurtuluş Vakfı'nı bir vesileyle kurduk. Benim annem eski 17 yıllık bir alkol bağımlısıydı. Ve 17 yıl boyunca tabii birçok tedavi merkezlerine gitti ve bir çare bulamadı. En sonunda tabii ben o zaman üniversite okuyorum. Üniversite okuduğum yıllarda yurt dışında bir program bulmuş. Ve bu yurt dışındaki program ile şu anda bizim kullanmış olduğumuz Narcon'un programı ile 17 yıllık bağımlılık serüvenine son verdi. Hı hı. Daha sonrasında ben üniversiteyi bitirmeye yakın beni davet etti. Beraber bu yolu ilerleyelim, insanlara yardımcı olalım diye. Onlar da bu programın pilot aşamasını uyguluyorlardı Türkiye'de. Daha sonrasında geldim. Ben de programın aynı şekilde eğitimlerini aldım. Çünkü burası yatılı olarak, 5 ay boyunca yatılı olarak kalınan bir program. Ben de programın eğitimlerini aldım yurt dışında. Daha sonrasında gelip Kurtuluş Vakfı'nı kurmak istedik. Aslında biz bağımlılıktan Kurtuluş Vakfı olarak Kurtuluş Vakfı'nı koyduk. O yüzden Kurtuluş Vakfı'nı kurmamızın bu sene 5. yılına gireceğiz. Ve %84'e yakın bir başarı ortalamasıyla ilerliyoruz şu an Türkiye'de, hı hı, bağımlılık konusunda. Bizim özelliğimiz şu, biz hiçbir şekilde Kurtuluş Vakfı olarak ilaç ve tedavi olmadan tamamen eğitim programıyla insanların hem bağımlılık süreçlerini aşıyoruz hem de bundan sonraki hayatlarını yeniden organize edebilmelerini sağlıyoruz.
Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Ülkemizin önemli güzide kuruluşlarından Yeşilay'da bu konuda çok büyük hizmetler veriyor. Tabii evet, ne kadar çok kuruluş olursa ulaşabileceğimiz kişi, aile sayısı o kadar artacak ve onları o karanlıktan, o çukurdan kurtarmaya çalışacağız. Gayretler kesinlikle hep bunun için.
Yani Yeşilay'da çok güzide bir kurum. Türkiye'mizin her zaman ihtiyacımız olan bir kurum. Biz Kurtuluş Vakfı olarak bir kişi bir kişidir diyoruz. Çünkü biz bir kişiyi kurtardığımızda aslında toplumun birçok kesimini de kurtarmış oluyoruz. O yüzden bu konuyla ilgili çok çalışma yapan yerler var, kişiler var. Bir kişiyi de kurtarırsak hepimiz için kârdır. Siz bile yolda birini görüp bir telkinde bulunup bir orada bile kurtarabilirsiniz. Bu bile topluma bir faydadır.
Evet, böyle tabii bakıyoruz. Evet. Şimdi siz bağımlılıkla mücadele konusunda ne tür destekler veriyorsunuz?
Biz bir program uyguluyoruz. Dünyada 55 yıldır uygulanan, bizim de 5 yıldır faal olarak uyguladığımız bir program bu. Narcon programı. Bu programda önce bir adaptasyon aşamasını alıyoruz arkadaşlarımızın. Bu adaptasyon aşamasında hem tesis adaptasyonu sağlıyoruz hem maddeyle ilk vedalaşma dönemi olarak adlandırıyoruz. Bir sonraki aşamada bir savunma aşamamız var. Savunma aşamasından sonra da onları maddeye veya alkole iten tüm sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik iletişim, kabiliyet ve kontrol eğitimleri veriyoruz. Yaşamlarındaki iniş ve çıkışların nasıl üstesinden gelebileceklerini öğreniyorlar. Çünkü bu arkadaşlarımız bir şeye kızıyorlar, sinirleniyorlar, gidiyorlar bunu kullanıyorlar. Çok mutlu oluyorlar, gidiyorlar kullanıyorlar. Ailesiyle kavga ediyor, gidiyor kullanıyor. Ailesiyle barışıyor, gidiyor kullanıyor. O yüzden bu iniş ve çıkışlarla nasıl mücadele edebilmesi gerektiğini öğretiyoruz. En büyük problemlerin, bence bağımlılığın en önemli problemlerinden bir tanesi de arkadaş seçimi. Arkadaşlık seçimlerini neye göre ve nasıl yapması gerektiğini öğreniyorlar. Çünkü kime sorarsanız sorun hep arkadaş kurbanıyım der. O yüzden bunların önüne geçebilmek için bu arkadaşlık seçimlerini yapabilmeleri adına eğitimler veriyoruz. Daha sonrasında bugüne kadar yapmış oldukları hatalarla yüzleşip aynı hataları tekrar yapmamaları adına burada bir dizi eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimleri de kendi başlarına tecrübe ederek kazanıyorlar. Biz hani tahtaya çıkıp da bakın arkadaşlar işte bağımlılık kötüdür, bunu sakın kullanmayın gibi eğitimler vermiyoruz. Hı hı. Bu kabiliyetleri kişinin kendisinin kazanabilmesi için onlara yol gösteriyoruz. Çünkü biz kendi başımıza tecrübe ettiğimizde birçok şeyi unutmayız. Ama biri bize nasihat ettiğinde bir kulağımızdan giriyor maalesef, bir kulağımızdan çıkıyor. O yüzden de biz artık onların madde kullandıkları dönemlerde yaşadıkları kötü tecrübelerle Narko'nun programında bizim vakfımızda yaşadıkları iyi tecrübeleri yer değiştiriyoruz ve hayatlarını yeniden düzene sokabilmelerini sağlıyoruz.
Evet. Şimdi bu konuda vatandaşların da duyarlı olması gerekiyor değil mi?
Evet.
Çevresinde evet. Gözlemlediği kişileri kuruluşunuza, kurumunuza bildirecek. Siz de evet. Harekete geçeceksiniz ve onlara yardım elini uzatacaksınız. Peki bu noktada biz bir kişinin bağımlı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Şimdi bunu ailemizin anlayabilmesi için bir defa bu bağımlılıkla alakalı birçok seminerler veriliyor Türkiye'de. Pandemi dolayısıyla biraz ara verildi maalesef ama bu seminerle de benim çocuğumun ya da benim evimin başına gelmez diyerek gitmelerini istiyorum. Çünkü bizde hiç kimsenin başına gelmez diye hareket ediyoruz ama hemen hemen şu anda 10 evin 4'ünde maalesef bu bela var. Ve bununla başa çıkabilmek için şimdi bir kişinin rutininde bir değişiklik varsa bağımlıdır diyemeyiz ama bu konuda birçok araştırma yapmaları lazım. Mesela eve akşam 7'de geliyorsa kişi ve bir süre sonra 9 olduysa, 10 olduysa, 11 olduysa, artık gece gelmemeye başladıysa burada bir sıkıntı var demektir. Bunun dışında tuvalette çok fazla kalıyor ise, gözlerinde kızarıklık var ise, ağzında kuruluk, ellerde titreme, bol bol terleme gereksiz yere, 3 gün, 2 gün uyumama, uyuduğu zaman da 2-3 gün kalkmama gibi semptomlar varsa burada kesinlikle ve kesinlikle bir kuruluşa başvurmaları gerekmezse ya da bunu iyi bir şekilde araştırıp çocuğu karşımıza alacağız ve konuşacağız. Bunu kullanıyor musun, kullanmıyor musun? İlk etapta evet ben kullanıcıyım demesini beklememiz çok yanlış. Ama bu arkadaşın illa konuştuğu bir arkadaş çevresi vardır. Bunlara ulaşabiliriz, bunlardan sorabiliriz. Eğer ki bağımlılık konusunda bir sıkıntı gördüklerinde hemen kendilerini kurtarabileceğine inandıkları bir kuruluşa başvurmalarını istiyoruz.
Evet. Şayet kişi o sırada madde bağımlılığı tesiri altındaysa, akli melekeleri yerinde değilse, onunla konuşmanın bir faydası olur mu? Yoksa onun sakinleşmesini, o maddenin tesirinin geçmesini bekledikten sonra mı konuşmalıyız?
Şimdi kimisi, yani şimdi arkadaşı iyi tanımaları lazım. Yani evladınızı çok iyi tanımanız lazım. Kimi arkadaşınız bunu kullandığı zaman size çok iyi bir şekilde yaklaşıyor. Kimi arkadaşınız kullanmadığı zaman. Şimdi tabii ki de sinirli veya stres altında bunu ona söylediğinizde hiçbir şey kabul etmeyecektir. Belki şiddete bile, sözlü veya fiziksel olarak bir şiddete bile başvurabilir. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Mutlaka bu ailede sözünü dinlediği biri vardır. Sözünü dinlediği biriyle hareket etmemiz bizim için çok önemli. Çünkü bu arkadaşlar anneleri özellikle hiç dinlemiyorlar. Çünkü annelerimiz o arkadaşların her istediğini, "Aa oğlum, canım oğlum, bir tanem oğlum" dediği için bu arkadaşlar anneleri dinlemiyor maalesef. Bu arkadaşlarımız mutlaka üçüncü bir kişi olan işte amcadır, dayıdır, kuzendir, arkadaştır ya da eştir. Bunları dinliyorlar maalesef. O yüzden onlardan mutlaka destek almak zorundayız konuşurken.
Evet. Bir de şurada dikkat edilmesi gereken önemli husus da şu diye düşünüyorum. Ön yargıyla yaklaşmamalıyız. Kesinlikle onları toplumdan dışlamamalıyız değil mi?
Şöyle söyleyeyim. Bizim tesisimize gelen ailelerimizde her zaman şunu duyuyoruz. Bizim ailemizde yoktu, bu nasıl oldu lafını duyuyoruz. Şimdi bizim önce toz kondurabilme kabiliyetimizi arttırmamız lazım millet olarak. Biz ya işte bak filancanın oğlu şöyleymiş, böyleymiş gibi yaklaşımları artık bitirmemiz lazım. Evet, bizim oğlumuz yapmayabilir, yapabilir. Bu bir hata. Bunu kabul ediyoruz. Ancak bu hatayı önce kabul etme sürecini hızlandırmalıyız. Biz arkadaşlarımız bizim merkezimize geldiklerinde soruyoruz. Diyoruz ki kaç yıldır bu maddeyi kullanıyorsun? Çocuk diyor ki mesela 12 yıldır. Aileye ayrıyetten soruyoruz. Ya sizin oğlunuz kaç yıldır kullanıyor? Ya benim bildiğim 3 yıldır diyor mesela. O 9 yıllık süre zarfında hiç kondurmamışlar. Şimdi 9 yılda maddiyat gitti. Maneviyat gitti. Çocuğunu kaybettin. İyi bir aile ortamı oluşturamadın. Ama sen 9 yıllık bu maziyi bir kenara atıp toz konduruyor olsaydın evladına, belki de bu çocuk sana yaklaşımında doğru ve dürüst bir şekilde yaklaşacaktı ve 12 yıllık mazide mutlaka bir çözüm sürecine girecektiniz. Ama ailelerimiz maalesef Aman benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum ellemez, benim çocuğum dokunmaz yaklaşımıyla yaklaştıkları için ve problemi ve kusuru başka ailelerde aradıkları için çocuklarını kurtarma safhasında çok geç kalıyorlar. Çünkü çok bilinçsizler. Bir kere bağımlılık konusunda herkesin bilinç sahibi olması lazım. Çünkü çevremizde her yerde var. Son dönemlerde daha fazla artmış durumda.
Tabii.
Çok bilinç sahibi olmamız lazım. Bunun Ufuk için Bey, çok araştırmacı bir aile olmamız lazım.
Evet. Ufuk Bey, bir insanın hayatına dokunmak, onu içinde bulunduğu kötü ortamlardan kurtarmak o kadar önemli, o kadar güzel bir şey ki.
Evet.
Bu tarif edilemez bir duygu aslında.
Kesinlikle.
Ben şunu da merak ediyorum. Size birisi geldiğinde ya da ailesi madde bağımlısı olan yakınını size getirdiğinde o bağımlılıktan kurtulma aşamalarını bize kısaca anlatır mısınız?
Tabii. Önce biz aileye buraya getirmeden önce herhangi bir kalp tansiyonu, şeker, epilepsi gibi hastalığı olup olmadığına dair bulundukları şehirdeki bir hastaneden bazı tetkikler istiyoruz. Bunları yaptırıyorlar. Ondan sonra da eğer ki programa uygunluğu varsa, yani herhangi bir şizofrenisi, ne bileyim psikolojik bir problemi yok ise, sorun sadece madde ve alkol bağımlılığıysa, tesisimize davet ediyoruz ve ona 25 soruluk birebir mülakat gerçekleştiriyoruz. Hem o bizi tanıyor, hem biz onu tanıyoruz. Eğer ki verdiği yine cevaplarda bir afakilik yok ise biz merkezimize kabulünü yapıyoruz. Arkadaşımız burada 5 ay boyunca yatılı olarak kaldığını biliyor. Ve bu 5 aylık süreçte de telefon, televizyon, internetin olmadığını da biliyor. Çünkü herhangi bir sosyal medya, herhangi bir telefon ya da birilerine dışarıdan ulaşabilme imkanı kişiyi bu başarıdan alıkoyar. O yüzden de bize geldiği zaman az önce de bahsettiğim gibi işte adaptasyon aşaması, savunma aşaması ve mental eğitim süreçleriyle 5 aylık bir sürece tabi tutuyoruz. Özellikle bu arkadaş buradaki eğitimleri alıp hayatına uyguladığı takdirde bir başarı elde ediyor. Şimdi kişi bunu içmekten yorulmaz. Bunu bulmaktan yorulur. Biz kişiyi burada eğitimle eğitebilirsek o zaman hayatını yeniden düzene sokmuş oluruz. Bir arkadaşı toplumda bir söz sahibi yapmış oluruz. Biz buna yönelik eğitimler veriyoruz burada. Türkiye'nin her yerine pandemi öncesinde seminerler veriyorduk insanları bilinçlendirmek için. İnanın biz anlatırken çocuğunu bir kefeye koymaya başlıyor. Evet benim çocuğumda da var diyor. Hı-hı. Bak bu özellikler de var diyor. İşte ne bileyim geceleri hiç uyumuyor diyor. Gündüzleri hiç kalkmıyor diyor gibi gibi kendilerine yakıştırma yapıyorlar. İşte bu bilinçsizlikten dolayı insanlar hep evlatlarına sarılmada geç kalıyorlar. Bizim merkezimize aslında geldikleri zaman son durak diye bakıyorlar. Yani birçok yeri denemişler, olmamış, çocuk istekli değilmiş. Çünkü burada kişinin de kendisini istemesi önemli. Yani biz ne yaparsak yapalım, bu arkadaş kendisi istemediği sürece hiç kimse ona yardım edemez.
Tabii. Şimdi madde bağımlısı olduğunu kabul eden birisi, size gelip de tedavi olmaya ihtiyaç duyduğunu bilirse yolu yarılamış demektir değil mi aslında?
%100. Tabii şimdi mesela bunu bırakmayı istemeyen bir kişi bizim programımızın bitirse dahi başarılı olamaz. Mutlaka bir yerde bir açık olur. Tekrar düşme ihtimali çok yüksek. Çünkü bizde de bir %16'lık bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın sebebi ya buraya aile diyor ki işte oğlum orayı bitir sana araba alacağım. Orayı bitir sana ev alacağım. Orayı bitir seni evlendireceğim gibi vaatlerle geliyor. Sırf bu vaatlere inanarak burada duran arkadaşlarımız başarısız oluyorlar. Şimdi burası bir eğitim programı. Bu eğitimleri alıp hayatına uygulamak zorundasın ki başarı elde edebiliriz. Şimdi hiç istemediğiniz bir eğitime girer misiniz? Hiçbirimiz girmeyiz. Ama eğer gerçekten kurtulmayı istiyorsa ve şartlar oluştuysa o zaman büyük bir başarı ortalamasıyla bunu yürütebiliriz.
Evet. Ufuk Bey, bizi dünyanın dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz var.
Evet.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınını takip ediyorlar. Bu konudan muzdarip de aileler var mutlaka. İşte evlatları bu sıkıntılara müptela ya da annesi, babası, akrabası ve bir çare arayışı içerisindeler. Ne yapabiliriz diye. Bir destek sağlamaya çalışıyorlar fakat yakınlarını sizin gibi kuruluşlara getirecekler. Ama bunun yanında da çekinceleri var. Eğer getirirsek ceza alır mı? Hapishanelere düşer mi bu maddeleri kullandığı için? Bu konuda yasal bir düzenleme var mı? Ben madde bağımlısı olduğumu kabul ediyorum ve yardıma ihtiyacım var. Tedavi olup bu rahatsızlıktan, bu pislikten kurtulmak istiyorum diyenler varsa ceza alırlar mı? Bu konudaki düzenleme nasıldır? Neler söylersiniz?
Hemen anlatayım size. Bu aslında çok güzel bir soru. Şimdi eğer bir kişi bunu kabul etti ve ben bırakmak istiyorum derse bunun hiçbir cezası yok. Hı-hı. Aksine denetimli serbestlikte, mesela denetimli serbestlik büroları var ve burada birçok madde bağımlısı arkadaşlarımızın suçları var. Ben bu merkezde kurtulmak istiyorum dediği zaman biz mesela yazılar gönderiyoruz, denetimimiz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Denetimli serbestlik müdürlükleri bile onunla, o çocukta o gayreti gördüğü zaman bir kolaylık sağlıyorlar. Yani hiç kimse ben bundan kurtulmak istiyorum dediği için ceza almaz. Çünkü hiç kimse, yani ülkemizin kurumları, hiçbir zaman kurtulmak isteyen arkadaşı kötülük yapmazlar. Ben öyle örnekler gördüm ki, ben kurtulmak istiyorum. Mesela Kurtuluş Vakfı'nda eğitim görüyorum. Mahkemeye çıkıyor mesela eski dosyasından dolayı. İnanın hakimlerimiz, savcılarımız o kadar iyilikle yaklaşıyorlar ki bu çocuklara. Yani o ana şahit olmanız lazım. Evet. O yüzden gerçekten kurtulmak istiyor ise bizim kurumumuza gelir, ilaçsız bir şekilde hayatını yeniden düzene sokar. Varsa cezaları onlara düzene sokarız. Yeni bir hayat oluştururuz hep birlikte. Çünkü biz her zaman böyle yaptık. Kimsenin çekincesi olmasın. Burada siciline işlemiyor, hiçbir şey olmuyor. Çünkü birçok ailemizin de muzdarip olduğu konulardan bazıları sicile işler mi? Hayır. Hiçbir sicile işlemez. Bir kurtulmak isteyen arkadaşımızla sicile işledikten sonra bir de iş bulma problemleriyle karşı karşıya oluyor. O yüzden içleri rahat olsun. Burada herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayız. Bunu içmeye devam ederse bir ceza alır. Kurtulmak isterse herhangi bir ceza alır.
Evet. Evet. Bunlar önemli kurtulmak bilgilerdi.
Aslında, kurtulmak daha kolay, içmek daha zor. Hı hı. Yani şimdi bunu buluyorsunuz, ediyorsunuz, paranız gidiyor, zaman. Bu daha zor. Ama kurtulmak daha kolay.
Evet. Her madde bağımlılığı aslında bir defadan bir şey olmaz. Bir kere iç ne olacak ki diye başlıyor aslında, değil mi?
Maalesef.
Sizin
maalesef.
Orada sohbet ettiğiniz kişiler itiraflarda bulunuyorlardı. Ben şöyle evet, başladım evet. Bu işe diye. En maalesef. Çok hangi ortamlarda başlıyorlar bu madde bağımlılığına? Neler söylüyorlar?
Yani en çok şöyle söyleyeyim. Mahalle ortamı şu anda. Mahalledeki arkadaşların bir veya birkaçı.
Arkadaş çevresi.
Evet, arkadaş çevresi ama uzak arkadaş değil. Yani o mahallenin içerisindeki arkadaşlar, kullanıcı varsa hemen ona özeniyorlar ve onun peşinden gidiyorlar. Genelde mahallenin abileri, maalesef mahallenin abilerine özenen küçük yaştaki çocuklardan başlıyor. Bu mahallelerde uyuşturucu satışı çok oluyor ise maalesef çocuklarımız bunlara özeniyorlar ve bunların peşinden gidiyorlar. İkinci bir yer üniversite ortamları maalesef. Üçüncüsü lise. Böyle böyle yavaş yavaş iniyor. Ama tabii lise derken lise çağından bahsediyorum. Yani okullardan bahsetmiyorum. Orada gerçekten polisimizin inanılmaz bir çabası var bu konuda. Yani yakalıyorlar, buluyorlar, cezalar ağırlaştırıldı. Yani bu konuda devletin gerçekten müthiş bir performansı var. Kimse bunu aksini söyleyemez. Ama bu çağa gelmiş arkadaşlarımız genelde özenmeyle başlıyorlar. Ya da ben bunu kullanmazsam beni arkadaş çevresine ya da arkadaş ortamına sokmazlar deyip kullananlar var. Ya da arkadaşlıklarında mesela arkadaşım kullanıyor ben de kullanayım. Kıramıyorlar birbirlerini. Yanlış arkadaş çevreleri. O yüzden nefslerini iyi bir şekilde törpüleyemedikleri zaman bunu kullanıyorlar. Bir diğer kullanma sebebi de, bu da çok önemli. Bizim genelde ailelerimiz şunu, hatayı çok yapıyorlar. Ben çektim, evladım çekmesin. Hı hı. Bu kesinlikle bu toplumun en büyük yanlışlarından bir tanesi. Çünkü biz hepimiz küçük yaşlardan itibaren sorumluluk alarak büyüdük. Hem işte çalıştık, hem okulumuzu okuduk. Yani bu tarzda yetişen hiçbir insan madde bağımlılığına yönelmiyor. Ama ben çektim, evladım çekmesin mantığıyla büyüyen çocuklarımız maalesef bu illetin tuzağına düşüyorlar. Çünkü çocuklar küçük yaşlarda hiçbir zaman sorumluluk almadıkları için bu problemle karşı karşıya kalıyorlar.
Haklısınız.
Bu da çok büyük bir yanlış.
Evet. Aileler çocuklarına iş ve sorumluluk vermeli ki onlarla uğraşsınlar, boş işlerle meşgul olmasınlar ve üstesinden gelmeyi öğrensinler.
Tabii, tabii.
Değil mi? Hayatın zorluklarıyla mücadele edebilmeyi öğrenebilsinler.
Bakın yazın kesinlikle 3 ay 4 ay işe verin. Verin ya, korkmayın. Yabancının yanında işe verin. Ya biz böyle büyüdük. Bizi eziyorlardı ama siz de öyle yapmışsınızdır yani.
Tabii.
Hepimiz bir işe girip çalıştık. Aynı zamanda okulumuzu okuduk. Belli bir yere geldik. İşte ama yeni nesil şöyle düşünün. Çiftçinin oğlu mühendis, mühendisin oğlu madde bağımlısı.
Evet.
Neden? Ben çektim, oğlum çekmesin. Hayır, çeksin. yanınızda da değil, başka birinin altında çalışır.
Evet. Ufuk Bey, Ufuk Bey, bir de çok büyük bir tehlike. İnternet ve sosyal medya kullanımı. Z kuşağı, alfa kuşağı internet ve sosyal medya kullanımında o kadar ileriye gittiler ki çok iyi kullanıyorlar. Artık anne babaları onları kontrol etmekte çok zorluk çekiyor. Çünkü anne babalarının döneminde bu kadar imkanlar yoktu, sosyal medya yoktu. Anne babalarından saklıca bazı sitelere girip bu maddelere erişme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu da çok kötü bir durum. Bu konuda anne babalar biraz daha uyanık davranmalı. Evlatlarını kontrol etmeliler değil mi?
%100 katılıyorum. Bunun şöyle önüne geçebiliriz. Küçük yaşlardan itibaren yemek yedirirken ya da çocuğumuz birazcık böyle hani hareketli dönemlerinde al oğlum tableti, al oğlum telefonu, işte şarkı dinle, türkü dinle, ne bileyim çizgi film izle gibi alanlara yöneltmek yerine onlarla konuşarak, onlarla oyun oynayarak bu yemekleri yedirmeliler. Ya da hareketlilerse onlara ayak uydurabilirler. Ama şimdi son dönemlerde anneler de çalışıyor, babalar da çalışıyor. Genelde anneanneler, babaanneler bakıyor. Öyle olmasa bile işte işten eve geldiğimiz zaman benim de evladım var. Ben de yorgun oluyorum ama ne olursa olsun onunla o hayat mücadelesini ya da o oyun mücadelesini bırakmamanız lazım. Onunla ilgilenmeniz lazım. Yani biz küçük yaşlardan itibaren tableti telefonu eline verdiğimiz zaman çocuk birazcık büyüdükten sonra ne yapıyor? Tablet, telefonu istemeye başlıyor.
Evet.
O yüzden de sosyal medya kullanıcıları, oyunlar, yani bazı oyunlar var. Yani çocuklar para veriyorlar, kredi kartlarını alıyor annelerin, babalarının ve üyelikler satın alıyorlar. Ya da oyun içi uygulamalardan satın alıyorlar. O yüzden bunların önüne bir türlü geçemiyoruz. Geçmemiz de çok zor, doğru yetiştirmediğimiz için.
Evet. Anne babalar lütfen dikkatli olsunlar. Evet.
Evet, kesinlikle dikkatli olmak zorundayız. Ama anne baba olarak önce kendimizi geliştirmeli, daha sonra da çocuğumuzu geliştirmeye yardımcı
tabii,
olmalı.
Tabii. Süremizin sonuna geldik. Son olarak size nasıl ulaşabilirler?
Bize şöyle, biz kurtuluşvakfı.org.tr'den ulaşabilirler. Biz Kaz Dağları'nda, Akçay'da bir tesisimiz var. Madde ve alkol bağımlılığı üzerine yatılı olarak uyguladığımız. Bize sosyal medya uygulamalarından Kurtuluş Vakfı yazıp ulaşabilirler. Yani zaten Kurtuluş Vakfı yazdığı zaman her yere biz çıkıyoruz. Oradan da bize ulaşabilir. Biz de kendilerine yardımcı oluruz.
Evet. Verdiğiniz bu önemli bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın.
Çok sağ olun Ufuk Bey. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitmen, yazar, Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir telefon hattımızdaydı. Kendisiyle madde bağımlılığıyla mücadele konusunu konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat. Oldum başını belaya sardım, git diyemedim. Sevdiğimi sevmediğimi anlayamadım, hayatının en kıyısına en köşesine sığamadım, can veremedim. Kış bahçelerinde soldu aşkım, baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım, tutma elimi. Gecelerce için için ağlamadım, bir af çektim içimden. Oh, aşk gitti ya, aşk veda etti. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım, tutma elimi. Gecelerce kahredip ağlamadım, bir ah ettim içimden. Aşk lazım mı, aşk diyen gitsin. Can veremedim. Kış bahçelerinde soldu aşkım, baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Thank you. kalmadım, tutma elimi. Gecelerce için için ağlamadım, bir of çektim içinden. Oh, aşk gitti ya, aşk veda etti. Can veremedi, kış bahçelerinde soldu aşkım, baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım.
Huzuru hayat.
Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, mübarek 3 ayların içerisindeyiz. Recep ayını idrak ediyoruz. İnşallah bundan sonraki aylarda Şaban ve Ramazan. İnşallah Rabbim bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Ondan sonra bayrama. Evet, şu anda telefon attığımızdaki konuğumuz uzman vaiz Ayşe Akkoç. Ayşe Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, ben hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız hocam?
İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Siz Allah afiyet versin. Bizler de iyiyiz elhamdülillah hocam, çok şükür.
İyilikler.
Mübarek ayların içerisindeyiz. Onun feyzini yaşamaya gayret ediyoruz. Böyle manevi bir iklim, gecesiyle gündüzüyle verimli bir şekilde evet. geçirebilmek için neler yapabiliriz? İnşallah bugün sizinle bu konuları konuşacağız. Evet hocam, bu manevi iklimde, bu 3 aylarda bizler bu günleri nasıl daha güzel değerlendirebiliriz?
Ben dinleyenlerimizin 3 aylarını tebrik ederek yine başlamak istiyorum. Allah Teala'nın kullarına fırsat ayları olarak ikram ettiği mübarek 3 aylar hakikaten içinde güzellikleri barındırıyor. Güzel geceleri, ikram gecelerini barındırıyor. Dikkat ederseniz 3 aylar geldiği andan itibaren insanlarda bir suhulet, bir sükunet hali baş gösteriyor. Onların bu Allah-u Teala'ya kendilerini yakın hissettiği günlerde olması, bunu ruhlarına içirmeleri, topluma da yansıyacak inşallah. 3 aylar malum kameri ayların 7.'siyle başlayan Recep ayı, Şaban ve Ramazan ayı. 4 önemli geceyi içinde barındıran aylar. Regalp geçirdik hemen
Recep 18 ayının. 18 Şubat'ta.
Evet. Miraç ayı, Miraç gecesi gelecek.
Sonra, 10 Mart'ta.
Evet. Berat Kandili, Kadir gecesi derken Ramazan'ı da tamamlayacağız ve Peygamber Efendimiz'in duası ve müjdesiyle bize ifade ettiği inşallah bayramına da geleceğiz biz Ramazan'dan sonra. Ramazan'a kavuşacağız ve bayramı yaşayacağız. Bu güzel günler bize aslında Allah-u Teala'nın ikram günleri dedik. Yani bir kampanya süreci diyelim biz buna. Bir alana bir bedava diyerek kampanyalar düzenler firmalar. Kainatın sahibi de kullarına el açana icabet edeceği, dua edeni isteyeni vereceği, af dileyeni affedeceği, ve bunları taşlandırarak da güzel geceleri, bu kandil gecelerinin içine serpiştirdiği 3 aylarda bizde kulluk bilincinde olma halini bekliyor. Bu kulluk bilincinde olma hali insanların hem kendisine hem de etrafında bulunan diğer insan ve canlı cansız bütün varlığa kadar yansıyan bir güzelliği etrafına dağıtmasını sağlıyor.
Evet.
Bunu göz önünde bulundurursak kendisine çeki düzen verme ayları, kendisini toparlama ayları. Ben geçirdiğim günlerde nasıl bir insan oldum, nasıl bir kul oldum, nasıl bir vatandaş oldum, nasıl bir kardeş, anne, evlat oldum sorusunu kendisine sorma günleri aslında. Eğer bu bilinçle 3 aylar değerlendirilebilirse ve Allah'ın rahmetinin engin denizlerinde yıkanmayı, engin denizlerinde kendisine bir güzellik enjekte etmeyi insanlar becerebilirse, insan olarak hepimiz becerebilirsek, toplumca birbirimizle kucaklaşacağız. tüm insanlık olarak birbirimizi daha iyi anlayacağız. Ve İnşallah. Çok kısa olan dünya hayatının geçiciliğini bir daha anlayıp dünyadan ta ötelere, uzaklara bakarak dünya hayatında en iyi olmayı hedefleyip ahirette de Allah'ın rızasına kavuşacağız inşallah.
Evet. Sevgili hocam, ömür o kadar kısa ki, ömür bir nefeslerinden diyor ya şair, sayılı gün su gibi akıp geçiyor. Ve ölüm gence de yaşlıya da bakmıyor. Hepimiz ölecek yaşlardayız. Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi yaş 35 yolun yarısı eder. Benim ve Allah'ın bu çizgili yüz diyor ve kendisi yolun yarısına bile gelmeden hayatını kaybediyor. Kim bilir ne zaman nasıl kaç yaşında bir salalık saltanatın olacak diyor şair. Dolayısıyla bilemiyoruz ne zaman vefat edeceğiz. O yüzden bu önemli gün ve geceleri idrak etmek o kadar önemli. İki gün önce üzücü bir haber aldım. Benim de muhabirlik geçmişim var. Anadolu Ajansı Zonguldak muhabiri bir arkadaşımız ani bir beyin kanaması ardından da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hepimiz şoka uğradık tabii ki. Genç yaşta böyle bir ölüm hepimizi derinden yaraladı. Ama şunu fark ediyoruz ki ölüm bize çok yakın. Çevremizde birisi vefat ettiği zaman tanıdığımız biri olduğunda canımızı daha da bir acıtıyor. Onunla bir muhabbetimiz varsa, bir tanışıklığımız, bir yerde hatıramız varsa bizi derinden etkiliyor. Bunlar da büyük önem arz ediyor. Evet, bugünlerde bunları anlayabilmek daha da bir önemli. Recep, Şaban ve Ramazan ayını değerlendirmek adına kıymetli. Hocam bunlar bonus gün ve geceler gibi değil mi? Yani insana sevap üstüne sevap kazandıran gün ve geceler. Bu konuda neler söylersiniz?
Bu geceler Allah-u Teala'nın kullarına ikram ettiği geceler. O gecelerde Allah-u Teala yeryüzüne, yani dünya semasına iniyor ve o gecelerde af dileyen yok mu affedeyim, rızk isteyen yok mu rızk vereyim, her ne istiyorsa kullarım onlara ikram edeyim diyerek dünya semasına indiği geceler diye tarif ediliyor hadislerde. Bunu gözünün önünde bulundurursak Mustafa Bey, aslında gerçekten kaçırılmaması gereken fırsatların üzerimize sağanak olduğu günler, sağanak olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz biz 3 aylara girdiğimiz andan itibaren. Mesela orucun en sevap olduğu, Ramazan'dan sonra en sevap olduğu günler Şaban ayının günleri. Peygamber Efendimiz neredeyse Şaban ayını iftar etmeden, yani arka arkaya bazen oruç tutarak, tamamında diyemeyeceğim ama arka arkaya oruç tutarak geçirdiği günler. Ramazan'a girdiği zaman zekatı özellikle bu ayda vermeyi kendisine ilke edildiği günler. Recep ayında bol bol dua edip ibadete yoğunlaştığı günler. Peygamber Efendimiz'in bu konuda çok güzel örnekliği var. Dolayısıyla bu günleri özel değerlendirmek gerekiyor. Bir isteyene bin yağdırılan günde ben istemiyorum demek herhalde akıllı insanın değil karı değildir.
Evet.
Akıl nerededir? Verirken ellerini açıp ne kadar çok toplayabilirsem o rahmeti diyebilmektedir. Bu sebeple bizler insan olarak yeryüzünde sınırlı olan bir zaman diliminde yaşıyorsak ki öyle, başını sonunu kestiremediğimiz bir ömür ikramı var bize Rabbimizin. O günleri en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Diğer günleri belki es geçtik, belki ihmal ettik. Ömrün bir yılı daha tamamlanırken son 3 ayında hadi gayret edin. İhmal edenler de gelsin. Bak size ben istediğinizden daha fazlasını vereceğim diyen bir Rabbül Alemin varken o ikramdan kaçmak hiç doğru olmaz. O ikrama koşmak gerekiyor. Ne zaman olacağı, ne zaman biteceği belli olmayan, evveli ve sonu belli olmayan bir ömür diliminde uyanık olmak gerekiyor. Uykuya mahal yok. Çünkü yarın uyanabilmem mümkün mü bunu bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
O zaman hepimize düşen nedir? Her anımızı diri olarak yaşamak. Yani ikram edilenleri Rabbimizin bir rahmetinin tecellisi olarak görmek. Ve insan olarak bunları değerlendirmek sadece şahsımız için değil, hem kendimiz hem diğer yakınlarımız, ülkemizdeki insanlar, dünyadaki insanlar, canlı cansız bütün varlıklara da iyilikle muamele ederek, doğruları ve güzellikleri isteyerek bu günlerde daha uyanık olarak geçirmemiz gerekiyor zaman dilimini.
Evet.
Öyle yaptığımızda kazanacağız inşallah.
İnşallah. İnşallah. Hocam geçtiğimiz yıl İzmir depreminde pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah onları şehitler zümresine dahil eylesin ve ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Ve yakın zamanda da Gara'da şehitler verdik. Uzun zamandır, 5-6 senedir orada tutulan askerlerimiz vardı. Onları PKK, eli kanlı terör örgütü PKK, kalleşçe başlarından vurarak şehit etti. Allah da onları şehitler zümresine dahil eylesin. Ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Onlar geçen yıl 3 aylara eriştiler ama bu yıl kavuşamadılar. Peygamber Efendimizin güzel bir duası var ya, Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır, değil mi? Geçen yıl ulaşabildiler ama bu yıl ulaşamadılar, ömürleri yetmedi. Allah-u Teala'ya biz de böyle dualar ediyoruz. Şimdi dua konusuna gelmişken bazı dualarımız kabul olunmuyor diye yakınıyoruz hocam. Dua ne zaman kabul olunur, ne zaman kabul olunmaz, biz duamızı nasıl etmeliyiz ve dua ederken yaptığımız ne tür yanlışlar var?
Dua ederken bilmeniz gereken şey şu ki Allah dua etmenizi istiyor ve dua edene değer veriyor. Dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla insan dua etmeden önce bir kere duasının kabul olacağına tam iman etmeli. Duamızın cevabı çabuk olur, ertelenir veya kıyamete kalır, ahirete kalır. Veya üç noktaya özellikle peygamberimiz işaret ediyor. Bir sıkıntının üzerimizden giderilmesine vesile kılınır. Yani duamız her halükarda kabul oluyor. Ama bizim istediğimiz şey bizim hakkımızda hayırlı olmayabilir. Biz bunun farkında değilizdir. Rabbimiz o engin ilmiyle, o sonsuz ilmiyle bunu bildiği için bizim istediğimizi bize vermeyebilir. Dünyada vermesinden daha öte ebed aleminde vermesi hayırlıysa onu verebilir. Bilmediğimiz noktada biz hüküm verme durumunda değiliz. Rabbimizden isteriz ve kararlı olarak isteriz. Dua ederken ona tam inanarak isteriz ve sonucunu Rabbimize bırakırız.
Belki de bu dünyada kabul olunmayan dualar ahirette karşımıza çıkacak. Orada iyi ki dünyada kabul olunmadı diye sevineceğiz, değil mi? Olabilir mi?
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Dünyada verilen şey belki de sınırlı olacak. Allah daha çok ikram etmek istiyor. Biz aceleciyiz. Ayetlerde insan aceleci olarak tanımlanıyor. Acele ediyoruz. Hemen ulaşmak, hemen kavuşmak istiyoruz bazı şeylere. O yüzden belki verilmemesi, ertelenmesi bizim için hayırlı. Allah-u Teala da ayet-i kerimelerde bunlara işaret ediyor zaten. O zaman bize düşen kul olarak acizimizi bilip Allah'a el açıp dualarımızı bir ihtiyaç dilekçesi gibi onun katına gönderebilmek. Dilekçeyi yazabilmek önemli. O duamız bizim için dilekçedir. Rabbim o dilekçeye illaki cevap verecek. Buna inanmak gerekiyor. Ayrıca dualarımız ne zaman kabul olacak diye bunun derdine düşmekten ziyade dua ederken kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'tan bir şey isterken onun yüce isimleriyle dua etmek gerekiyor. En güzel isimler Allah'ın, çünkü onun Rahman ismi var, Rahim ismi var, Settar ismi var. Yani günahları örten, kusurları, kabahatleri örten Rabbim var. İkram eden Allah'ım var. Bunları bilerek dolu dolu ruh, dolu dolu olduğu anda Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur inancıyla el açmak gerekiyor. Helal ve temiz şeyler için dua etmek gerekiyor. Yani evet. Yanlış şeyler istememek gerekiyor Allah-u Teala'dan. Kulluğa aykırı olacak şekilde el açmak, yani edep halince değil de onun gayri tersi durumda dua etmek de Allah'ın hoş görmeyeceği şey. Onun rızasına uygun şekilde dua etmek gerekiyor. Haram olan şeyleri istememek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Helal ile beslemek gerekir vücudu, ruhu, gönlü. Bir kişi diyor ellerini semaya kaldırır. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarır. Halbuki yediği haram, giydiği haramdır bunun. Haramla beslenmiştir. Bu adamın duası nasıl kabul edilecek diye sorar sahabeye. Yani yüze de dikkat edin. Allah'a el atarken yüzünüz olsun anlamında bir mesaj verir. Çünkü evet, helaller ve haramlar insan ruhunu da etkileyen hususlardır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bizden dua bekleyen Allah-u Teala'nın istediği şekilde dua etmek ve bana dua edin ki duamda cevap vereyim diyen bir Rabbe iltica etmek, sığınmak, elbette ki rahmetin üzerimize inmesine, yardımın bize sağanak olmasına vesile olacaktır. Hele bu güzel günlerde, duaların evet, çevrilmediği günlerdeyiz. O kapıları yeter ki aşındıralım. Rabbimizin dua kapılarını zorlayalım. Rabbim senden istiyorum, başkasına muhtaç etme beni diyebilenlerden olalım. Evet. Önemli olan bu ruh hali sanırım.
Evet. Hocam, süremizin de sonuna geliyoruz. Kendi isteklerimiz, arzularımız için dua ettiğimiz gibi başkası için de dua ediyoruz. Allah'ım, Ayşe koluna sen hakkında hayırlısını ihsan eyle, gönlünden geçen hayırlı muratlarını ona ver diye dua ediyoruz. Birisi için dua etmemizin önemi nedir?
Kendiniz için dua ettiğimiz gibi başkalarına dua ettiğimizde Rabbimizin güzel peygamberi bize şu müjdeyi veriyor. Tertemiz ağızla dua etmiş oluyoruz. Kendiniz değil, bencillik değil, cömertlik yapıyoruz. Yani Rabbim sen kardeşime ver diyoruz. Bizim duaya ihtiyacımız var kendimiz için ama peygamberimiz sorulduğunda başkası için duanın tertemiz ağızla dua etmek olduğunu söylüyor. Bu duyguyla dua etmek gerekiyor. Çünkü insan hep kendisi için ister. Yapısında bu var. Bir başkası için bir şey istemek insandan bile isterken hani biraz hayal eder insan. Ama Rabbinin engin rahmetinden kardeşime ver derken Allah-u Teala bundan memnun olur. Kulunun bir başka kuluna isteğini geri çevirmez. O rahmetinin gereğidir zira.
Evet. Evet hocam.
Bir başka noktaya ben değinmek istiyorum.
Buyurun kısaca.
Tabii ki. Dualarda çok çeşitli yönlere işaret edilir ayet-i kerimelerde. Dünya ve ahirette iyilik istememiz gereğini bize Bakara suresinde işaret eder Allah-u Teala. Hem dünya hem ahiret. İlmimizi artır ve salihler zümresine biz dahil et derken bir peygamber diliyle bize dua yeter. Telkin eder Allah-u Teala. Ve gönlümüze ferahlık vermesini istememizi ister. Allah-u Teala peygamberi diliyle bunları işaret eder. Ve Peygamber Efendimiz de yine Allah'ım günahlarımızı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımızı, haddimizi aşarak işlediklerimizi, kusurlarımızı, bizden daha iyi bildiğin bütün suçlarımızı bağışla diyerek dua eder. Biz de peygamber diliyle dua edelim inşallah.
Evet, inşallah. Bakara suresinde anın beni, anayım sizi, bana şükredin, rızkınızı artırayım diyen Allah'a çokça dua etmemiz gerek hakikaten. Hocam, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar mübarek 3 aylarınızı tebrik ediyoruz. Görüşmek ümidiyle.
Ben de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum 3 aylarınızı. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç bizlerleydi. Efendim, böylelikle de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Memleket Treni.